Talat Paşa'nın hatıraları. Giriş. Hatıralarımı yazmak için pek çok taraftan teşvik edildim. Hatta müracaat eden birçok cemiyetler maddi menfaat teminini de teklif ettiler. Ben meşrutiyetin evvel ve sonra İttihat ve Terakki Cemiyet ve Fırkası'nın teşkilinde ve o sırada cereyan eden dahili ve harici siyasi vakalara dair olan hatıralarımı yayımlamayı günlük siyasi eleştirilere değil, tarihin eleştirilerine arz etmek için geleceğe bırakmış idim. Asırlardan beri devam eden riyakâr siyasetin bugün Osmanlı memleketine istediği şekli verebilmek için ortaya sürdüğü haksız ve yalan ithamlara cevap olmak üzere şu risaleyi yazmaya karar verdim. Burada bildiğim bütün hakikatleri söylemeye imkan yoktur. Yalnız söylediklerim tamamıyla hakikat olacaktır. Doğu meselesi gösterildiği gibi insani ve Hristiyani değil, sırf garaz ve menfaat meselesidir. Devlet-i Aliye'nin dahili işlerine vuku bulan müdahaleler ise zaafı neticesidir. Devlet-i Aliye'nin İslamlar da dahil olduğu halde bütün ahalisine karşı iyi idareye muktedir ve muntazam bir idare teşkiline muvaffak olduğunu iddia etmek büyük bir cesaret olur. Yalnız bu ehliyetsizliği sırf Türklere isnat etmek doğru değildir. Rusların Yahudilere, Müslümanlara ve hatta Çarlık istibdadına karşı muhalefet etmek tasavvurunda bulunan Hristiyan ahalisine karşı yaptığı mezalim, insanlık vicdanını sızlattığı halde insaniyet perver olan Avrupa siyaseti bundan bahse bile cesaret edememişlerdi. Çünkü ufak bir şikayetin Rusya için harp vesilesi olacağını pekala biliyorlar ve sessiz kalıyorlardı. Hürriyetin beşiği olan insan hakları beyannamesini yayımlayan Fransa, zalim, müstebit çarlığa hiçbir yardımı esirgemedi. Hatta 1871 muharebesinden sonra bu müstebit devlet ile ittifak yaptı. O Almanya'ya karşı yalnız kuvvetli bir Rusya istiyordu. Çarlığa zulmü şiddetlendirmek için yardım ediyor, Türkiye'nin ıslahat teşebbüslerine de Rusya tarafından engeller icat edildikçe sessiz kalınıyordu. Devlet-i Aliye'nin ıslahat yapması hiçbir vakit cidden arzu edilmemişti. Anlaşmalarda zikredilen ıslahat kelimesi müdahale manasınadır. Bir devletin ilerlemesi ve idaresinin ıslahı o devletin siyaseten, iktisaden bağımsız olmasına bağlıdır. Halbuki Türkiye'ye bir taraftan ıslahat yapması teklif edilmekle beraber, diğer taraftan hükümdar idaresinde bulunan milletler isyana teşvik ve neticede müdahale ve himaye suretiyle siyasi bağımsızlığı ve kapitülasyonlarla da iktisadi bağımsızlığı ihlal ediliyordu. Islahat teklifi büyük bir Türk şairinin dediği gibi, elleri kolları bağlı bir adamın niçin koşmuyorsun diye kırbaçlamak kabiliğinden oluyor idi. İngiltere sırf siyasi menfaatlerinin sevkiyle Rusya tarafından devlet-i aliyenin ve bilhassa İstanbul'un istilasına mani oldu. Ayastefanos anlaşmasının Berlin anlaşmasıyla değiştirilmesi bu maksatla usule gelmişti. Almanya'nın askerlik ve ticaret aleminde hayret verici bir süratle ilerlemesi, Bismarck tarafından üçlü ittifakın teşkili ve bilhassa Alman deniz kuvvetlerinin günden güne kuvvet kazanarak İngiltere'nin büyük filosuyla rekabet icrasına kalkışması, İngilizleri dahi sevmedikleri Çarlık hükümetiyle birleştirdi. O günden itibaren devlet-i aliye isterse menfaati sevkiyle olsun artık Avrupa'da hiçbir devlet tarafından destek görmüyordu. Her iki ittifak zümresi ise şark meselesini kendi hesabına hallediyordu. Baba Ali mevcudiyetini muhafaza için devletlerin rekabetinden istifade ederken, bu defa devletler arası denge ve rekabet kendi aleyhine kurulmuş oluyordu. Üçlü ittifak, ikili itilaf ve daha doğrusu üçlü vaziyeti o kadar gerginleşmiş ve çatışmalar ihtimali o kadar çoğalmış idi ki, hiçbir devlet diğer devletin doğu siyasetine itiraz edemiyor, belki diğer bir şekilde o da kendi istifadesini temine çalışıyordu. Türkiye'nin Paris ve Berlin anlaşmaları ve devletlerin garantisiyle temin edilmiş olan mevcudiyetine, bu anlaşmaları imzalamış olan devletlerden hiçbiri riayet ve hürmet etmiyordu. Meşrutiyetin ilanı. 1908'de gençlükler tarafından meşrutiyet ilan edildiği zaman, Türkiye'nin Avrupa'ya karşı siyasi vaziyeti bu şekildeydi. İhtilal idare şeklindeki değişiklik dahil de pek çok karışıklıklara sebep oldu. Geçici bir zaaf husule geldi. Abdülhamit'in istibdakkârâne idaresi merkezde ve vilayetlerde özel bir sınıf vücuda getirmişti. Bu sınıf geniş ölçekte menfaat temin ediyor ve çaresiz millet eziliyor idi. Bu sınıf arasında tabii bir teşkilat mevcut idi. Merkezde vekiller ve saray halkı ve bunların İstanbul'daki mensupları nasıl yekliğine bağlı ve yardımcı iseler, taşradaki nüfuzlu kimseler de sırasıyla vekillerle ve sarayla o suretle bağlantı kurarak ahaliyi soymakla devam ediyorlardı. Bu teşkilatın bir şubesini de muhtelif unsurlar teşkil ediyordu. Ruslar, Bulgarlar, Sırplar, Ermeniler, Araplar, Kürtler, Arnavutlar ve Rumlar.
Türkiye'yi yok olmaya, ölüme sevk eden Abdülhamit idaresinin devamından iki surette istifade ediyorlardı. Rumlar bu idare tarzının neticesinde Türkiye'nin mahvını muhakkak görüyorlar ve kendilerini bilhassa Rumeli'de varis sayıyorlardı. Dipnot: O sırada Selanik'te gayet samimi dostum olan Marco Theodoridis isminde bir Rum avukatı, ihtilal teşkilatımıza kendisinin ve Rum hürriyet perverlerinin girmesi tekliflerine karşı açık bir lisan ile bugünkü idarenin devleti âliyeyi yok olmaya sevk eylemesi muhakkak iken, meşrutiyet idaresinin devleti âliyeye bir hayat temin etmesi ve Rumeli'deki Türk hakimiyetini takviye eylemesi ihtimali olduğundan, hiçbir Rum'un bu teşkilata yardım etmesinin tasavvur olunmadığını ve belki de bu bahsin kendilerine açılması zarar husule getireceğini söylemişti. Diğer taraftan Patrikhane imtiyazları ile ve askerlik muafiyeti ile manevi bir bağımsızlık temin ettiğinden Rumlar geniş ve rakipsiz bir surette ticaret edip bol bol para kazanıyorlardı. Bulgarlar ve Ermeniler Abdülhamit'in istibdadını ileri sürerek Avrupa müdahalesiyle özerklik ve bağımsızlık gayesini takip ediyorlardı. Kürtler ve Arnavutlar ise saraya mensup olarak devletin nimetinden istifade etmekle, külfete ise asla iştirak etmemekteydiler. Araplara gelince Hristiyan ve İslamları büyük büyük mevkiler işgal ve bol bol imtiyazlar almak suretiyle sırf istifadelerinin teminine bakıyorlardı. Arnavut, Kürt ve Arapların bu menfaatten istifade edenleri yukarıda bahsettiğim sınıf ve teşkilata dahil bulunanlardı. Ahalinin sefaleti Türk ahalisinin sefaletinden farklı değildi. Genç Türk İhtilali. Genç Türk İhtilali memlekette eşitlik, hürriyet ve adalet gayesini temin etmek maksadıyla yapılmıştı. Genç Türkler bu gayenin etrafında Arap, Rum, Arnavut, Türk vesaire bütün vatandaş unsurların birleşerek müşterek vatanın ilerleme ve yükselmesine çalışacaklarını zannediyorlardı. İhtilali takip eden vakalar ne yazık ki tamamıyla aksi bir şekilde tecelli etti. Rumlar İttihat ve Terakki'nin bu yüksek gayesine ulaşamaması için kati bir muhalefet vaziyeti aldılar. Eşitlik ve hürriyet onların gaye ve menfaatine aykırıydı. Eşitlik bütün vatandaşların nimet ve külfette eşitliği demekti. Hizmet-i askeriyenin tamimi kanununa meclis-i mebusanda şiddetle muhalefet edenler Rumlar oldu. Dipnot: Askeri hizmetin genelleştirilmesi kanunu.